7 farklı ülkeden onlarca şirketin ilanlarını ayağınıza getiren yazılımcı şirket eşleşme platformu TerraGrid'in katkılarıyla CodeFiction başlıyor.
Merhaba. Başlıyoruz. Bugünkü kaydımızı yine görüyorsunuz. Bana açtığınız için programı açamıyorum. Üstüme teknoloji at konulu bir abi program yapacağız bugün. Biraz haddimiz olmayarak bu şeyleri eleştirmek istiyoruz bugün. Bu hype driven development, her şeyi teknolojiyle çözme, legacy application'ların ömrü çok hızlı tamamlaması gibi konulardan bahsetmek istiyoruz. Birazcık konuşurken sanırım bize boomer diyebilirler bu programın sonunda, öyle hissediyorum. Çünkü unpopular opinion'lardan birazcık bahsedeceğiz çünkü. Ben bunu bir arada şey olarak da görüyorum. Benimki şahsi fikrim, bir sorumluluk olarak da görüyorum Türk yazılım camiasına karşı şeyimiz. Yani sanki birazcık bu konudan bahsetmemiz lazım. Her şeyi teknolojiyle çözme, her şeyin en yenisini kullanma, en son çıkanı kullanma. Belki de aslında biz developerlar olarak varlık amacımızı unutuyoruz gibi hissediyorum. O da şey, yani bizim aslında varlık amacımız problemlere en optimum çözümleri bulmak ya. Sanki onu kaçırıyoruz birazcık gibi son senelerde görüyorum. O yüzden daha fazla linçemeden sözü başkasına atıyorum arkadaşlar. Nedir? Her şeyi teknolojiyle çözebilir miyiz Fırat?
Çözebiliriz abi.
Kendini kurtardı.
Ben gençlerin yanındayım. Çok haklılar. O yüzden topu belki Barış'a atabilirim burada.
Teşekkür ederim. Ben bilemedim ya. Her şeyi teknolojiyle çözebilir miyiz? Çok emin değilim açıkçası. Ama az önce dedin ya, bizim varlık amacımız problemlere optimum çözümler getirmek. Biraz yazılımcıların amacı o. Evet, ama bir yandan da şu anki bence şey, yani şu noktaya gelinmesinin sebebi de eğer sen o problemleri optimum çözümler getirerek hayatından devam ettirdiğin zaman bir şeylerin gerisinde kalıyorsun. Ve ihtiyacın olmadığı halde aslında o teknolojileri kullanma isteğinde bulunuyorsun ki ben bunların gerisinde kalmayayım diye düşünüyorum. Biraz ondan dolayı da hype driven development'a doğru kayıyor sanki insanlar diye düşünüyorum. Bu kadar diyeyim.
Ben son zamanlarda yaşadığım bir şeyden bahsedeceğim. Hatta geçen hafta oldu bu. Bir iş görüşmesinde arkadaş, monolitik bir database'leri, application'ları var. Kötü yazılmış bir kod var. Buradaki yapıyı mikroservise dönüştürüyorlar. Aslında baktığın zaman şeyi sorguluyoruz görüşmede. Mikroservise gerçekten dönüştürülmesi gerekiyor mu? Çok küçük bir ekip çünkü. İşte detaya girildiği zaman birazcık şey çıkıyor. Aslında refactoring'de de kurtarılabilecek bir şey var orada. Ama mikroservise dönüştürmüşler. Bu gerekli miydi sorguladığımızda arkadaş doğal olarak şey dedi. Çalışıyor abi, yani günün sonunda mikroservise çevirdik ve işte scale ediyor, çalışıyor, bir problem yok bence diye düşünüyor. Hani baktığın zaman aslında orada Deniz'in dediği şey var ya, developer olarak bizim varlığımız ne? Gerçekten çalışan bir sistem, ama çalışan sistemin bir sürü tanımı var şimdi. Ne kadar yük aldığın da önemli. Mikroservise olarak dönüştürüyorsun sen onu, ama belki de o kadar da scalability ihtiyacın yok. İşte geleceği düşünerek yaptım. Abi o zaman şimdi yapmaman gerekiyor belki diye. O yüzden karar verme aşamaları da neyi düşünerek karar veriyoruz teknoloji seçerken, o çok önemli hale geliyor.
Abi yıllarca framework yazdık, geleceği düşündük de ne oldu, ben şimdi onu söyleyeceğim. Çok geleceği düşündük ama gelmedi o gelecek, yani bir sürü böyle abstraction'lar, modüller.
Abstraction'lar aynı.
O gelecek gelmiyor.
Bir kere de tevez değil.
ORM'i abstract ettiğimiz güzel günler.
Abi ben de çok benzer bir tecrübe yaşadım bir mülakatta. Bizim de bir tane monolitimiz var ve çalışıyor abi. Legacy kod da var içinde. Ve büyük yani. Evet, parça parça bazı yerlerini ayırıyoruz ama mesela biriyle konuşurken işte API'miz monolit dedim ve direkt şey cevabını aldım yani. Ben onu hemen parçalamak istiyorum, işte microservice'lere böleceğim falan. Böyle bir durdum, düşündüm hani niye falan. Çünkü çok büyük falan dedi. Mülakatta oluyor yani. Gördün mü? Biliyor musun? Nasıl çalışıyor? Ne kadar yük alıyor? Bunun arkasındaki finansal kararlar ne? Bunu yapabileceğimiz insan gücümüz var mı? Falan. Özünde işi alamadı tabii arkadaş. Ama yani oradan zaten bir mindset hakkında bilgin oluyor yani. Çünkü o kişi geldiği zaman direkt şey olacak yani. Abi buna geçelim, bunu yapalım. Buradan yürüyelim, işte bu servisi kullanalım, bu teknolojiye geçelim. Ama önceliğimiz o değil yani. Önceliğimiz bizim mevcut elimizdeki problemleri en optimum şekilde ve finansal olarak viable şekilde çözmek. Çünkü Hani kar etme amacımız var şirket olarak.
Abi bence duyduğum en iyi mazeret yalnız mikroservise geçiş. Çok büyük. Çok büyük. Bunu ufaltmamız lazım.
Abi yani değişik kafa. Hani nasıl, neye göre mesela bu kararlar veriliyor falan. Bunun arka planını hiç sorgulama yok yani. Ama sorgulanması gerekiyor. Birinin sorgulaması gerekiyor. Yoksa yanlış kararı verip yanlış yola giriyorsun zaten bütün ekip olarak.
Ya şey, ama tekrar diğer taraftan bakmaya çalışacağım. Tecrübesiz birinin buna yönlenmesi de çok kolay. Çünkü iş ilanlarını inceliyor, bakıyor. Hep hype diller. Hype dil olmayan işte ne bileyim eski dillerden çok bir şey göremiyor. Ve oradaki düşüncesi, ya tamam ben bunları kullanmam lazım. Kullanacak durumlar icat etmem lazım diye düşünüyor olabilir. Burada herhalde sinirlerin üzerine düşen, önceki programlara da burada gönderme yapıyorum. Bir şekilde optimum çözümü buradaki takıma getirebiliyor olmak herhalde.
Evet.
Eski kadim diller, evet.
Güzel nokta, doğru.
Ya bir şeyi de gözlemliyorum ben yalnız. İşte Fırat'ın bahsettiği şu noktaya da geldi. Retention meselesi haline de geldi abi. Yani kullanmazsa abi şunu Go'yla yazsak mı acaba sorusunun cevabı evet olmazsa şey oluyor. Ekip bir demoralize oluyor. Üf, gene mi .NET'te yazacağız falan. Abi gene mi .NET'te yazacağız? Ne demek yani, işte adamlar sürekli geliştiriyorlar falan. Yani bu arada yazmayalım, şeyle yazılmasın demiyorum. Sadece ben arkasında bunun sebep olması. Çünkü yani bir şirkete bir teknoloji siteyi sokmak aslında şey, geleceğe yönelik bir sürü aslında şeyle de uğraşıyorsun. O know-how nasıl yayılacak? Şirkette Go bilen kaç kişi var? Rust bilen kaç kişi var? Atıyorum Node.js'e geçtik, bunu yazmış kaç kişi var? Sonra code review'lerde bakıyoruz birbirimize yani. Sanki bunları da düşünmek gerekiyor yani, ama bir yandan da bu bilgiyi kazanmak için bir yerden başlamak gerekiyor. Ben sadece Go kullanılmasın, Rust kullanılmasın demiyorum. Sadece bir bunun ayakları sağlam bir temele oturtulmalı diyorum. Ve bu ciddi bir karar yani. Biz bunu kullanmaya başlıyoruz. Artık bizim teknoloji steklerimizden biri buna göre yapılanmak gerekiyor. Çünkü sadece ya aldık bir tane mikroservis parçası Go'ya yazdık gibi bir şey değil bu yani.
Abi kesinlikle katılıyorum ya. Benim bu seneki görevlerimden biri, hedeflerimden biri daha doğrusu, bizim siteye yeni bir ya da iki tane ya teknoloji ya programlama dili sokmak. Ama bunun için hakikaten plan yapman falan gerekiyor yani. Bir kere ya o teknolojiyi çok iyi bilen birileri olacak ekibinde. Yoksa da oturup öğreneceksin. Ondan sonra da o insanlara falan öğretmen gerekiyor yani. Çünkü onların böyle minik detayları var yani. İrgin, sen bahsetmiştin. Go'da böyle threadleri boğduk falan demiştin galiba. Öyle bir problem yaşamışsınız. Mesela biz abi çok benzer bir problem, yok çok benzer değil ama benzer bir problem yaşadık. Yıllardır kullandığımız RabbitMQ'nun 7 saatlik maksimum acknowledgement time olduğunu öğrendik ya. Yani 7 saat içinde bir job'u bitirmezsen aynı mesaj queue'ye geri geliyor. Fırat, sen de yaşamışsın sanırım bunu önceden.
Evet abi.
Ve abi ben bunu yıllar sonra öğrendim ya. Yani yıllar sonra, bak belki 6-7 yıldır RabbitMQ kullanıyorum yani. Hiç denk gelmemişti. Kafayı yiyoruz yani, niye oluyor, nasıl oluyor falan filan diye. Hani böyle minik detaylar o kadar büyük problemlere yol açabiliyor ki. Aldın diyelim, koydun Kafka. Böyle bir ayarı var, bilmiyorsun yani. Sonra da production'da uğraş babam uğraş.
Var bu arada öyle bir ayarı. İşte 5 dakika içerisinde default olarak 100 tane mesajı işleyebiliyor olman lazım. Eğer işleyemezsen oradaki consumer grubu iptal ediyor Kafka. Diyor ki bu mesajlar zaten işlenmedi. Tekrar dağıtıyor. Eğer idempotency ile ilerlemediysen tekrar yolladın bu mesajları. Ve 5 dakikada işleyemediğin için sonsuza kadar aynı mesajları işleyeceksin gibi durumlar ortaya çıkabiliyor, evet.
Ben Uğur şeyi ilgimi çekti. Dedim ya, bu sene iki tane teknoloji sistemimize katacağımız şey var. Hedef teknoloji var. Bunun motivasyonu nedir? Böyle bir hedef koymanızdaki.
Abi bunun motivasyonu birincisi tabii şey, PHP. Hani herkes gömüyor vesaire, tamam anlıyorum ama aslında bayağı da kullanılıyor. Bakıyorum raporlara falan.
Sinirim bozuldu.
PHP ölmedi abi.
İlginç. İnsan da .NET'i duyunca böyle yapıyor.
Hayır, ben şeyden sinirim bozuldu abi. Twitter'da falan sürekli bunu tartışıyor Türk yazılım camiası. PHP öldü mü ölmedi mi? Öldü mü ölmedi mi? Sürekli her hafta bir şey açılıyor yani.
Ya abi o tartışma tırt. Lincimi de yiyeyim sonra devam edeyim.
Yok, katılıyorum ya. Twitter'daki bütün hemen hemen neredeyse bütün tartışmalar evet. Bayağı kötü.
Evet. Ama şey abi, yani tabii ki işe alım yaparken yani bir avantaj elde etmek için biraz da teknoloji siteni geliştirmen gerekiyor. Bir de hakikaten teknik olarak tabii ki zayıf kaldığı noktalar da var. Özellikle high throughput aldığımız yerlerde falan sıkıntı yaşadığımız oluyor. O yüzden yani bayağı planlı, programlı.
Front-end teknolojisi de ekleyecek misiniz?
Yani Angular 13'e geçtik. Onu bir upgrade ettik. Planımızda yok yeni bir tane platform gelirse o zaman belki React düşünülebilir. Ama Angular'dan da memnunuz açıkçası.
Biz de memnunuz.
Abi Angular memnun olunmayacak bir şey değil bence ama Fatma daha iyi konuşur. Ama biz de şey yaptık yani React ve Vue'yu kattık mesela içeriye.
Aynen. Biz Next.js'de bir şeyler geliştiriyoruz şu anda biz de. Çünkü şeyin eksikliğini ben de hissediyorum. Interview'lerde falan da insanlar soruyorlar. Sadece Angular mı var falan diye sırılıyor. Gerçekten de tam da konumuzun göbeği olarak. Bir de frontend dünyası daha şey bence backend dünyasından daha hızlı değişiyor ve daha böyle hype'a daha yükseğiz yani biz. Hemen bir yeni bir JS framework çıkmış hadi koşalım deneyelim. Oha çok iyi hemen de bununla proje yapalım kafası frontend dünyasında daha çok var. Dolayısıyla biz de biraz açılım gösterdik çeşitlilik olsun adına.
Hype driven mıyım ayrımını sanırım biraz da böyle T-shape'i düşünerek yapmak gerekiyor değil mi? T-shape'in üst tarafında işte ne bileyim Rust çıktı mesela. Tabii ki Rust'ın güçlü yanlarına bakmak gerekiyor. Ama sadece onu bir tool setin içinde tutup gerçekten gerek varsa onu T-shape'in derinleşme kısmına indirmek gerekiyor. Onun dışında gerçekten sırf böyle heyecan olsun diye Twitter'da konuşuluyor diye alıp kullanılınca çok başka dertler açabiliyor insanın başına. Ben buradan şeye bağlamak istiyorum. Şimdi dedik ya legacy kod. Şimdi legacy'lerde çok yaşanıyor bu konuştuğumuz konu. İşte legacy'de bir problem var. Abi o zaman burayı reaktif yazalım. Abi o zaman bunu işte mikroservis yapalım. Abi buraya hemen bir Kafka serpiştirelim. Şimdi bu legacy kod nedir? Önce sizde onun tanımını sormak istiyorum. Yani legacy dediğimiz şey uygulama üzerinden bir zaman mı geçmesi gerekiyor mesela? Öyle sorayım.
Çok güzel bir soru ya. Herkesin legacy tanımı farklı olabilir. Yani benim legacy deyince artık teknolojik olarak maintain etmesi zorlaşmış uygulama geliyor aklıma ama legacy application abi bu arada şöyle bir tanımım var legacy ile ilgili ayrıca. Legacy application kendini kanıtlamış application'dır. Çalışıyordur yani. Yıllardır taş gibi orada çalışıyordur ama artık üzerine yeni böyle bir kat çıkmak, bir şeyler yapmak zorlaşıyordur o zamanın teknolojisiyle ve yaklaşımıyla. O zaman hani artık onu yavaştan belki refaktör etmek gerekebilir, gerekmeyebilir ama benim için legacy şey, bakım maliyeti yükselmiş uygulama. Know-how eksikliğinden dolayı olabilir, başka sebeplerden dolayı olabilir. Benim tanımım böyle.
Ben bir tane tweet görmüştüm galiba ya. O bayağı güzeldi. Dün yazdığın kod bugün legacy olur diyordu. Ya oluyor gibi aslında. Dün yazdığın şeye baktığın zaman keşke böyle yazsaydım falan dediğin oluyor ama ben İlgen'in tanımına çok katılıyorum. Yani biraz yukarıdan bakınca her şey finansa bağlanıyor gerçekten ama eğer bakım yapamıyorsan, yeni bir şey ekleyemiyorsan, çok zaman, efor, böyle uzun uzun mesafeler alman gerekiyorsa bir şeyi, basit bir şeyi başarmak için o zaman evet abi legacy oluyor. Ama tabii belli bir olgunluk seviyesine de erişmiş oluyor yani o kod. Genelde de güzel çalışıyor ya. Çok böyle absürt şeyler olmadığı sürece işini görüyor yani.
Abi bizim 9 yıldır çalışan application var ya hala canlıda.
Çalışır
abi. Yani yavaş yavaş geçiriyoruz.
Mesela feature eklerken zorlanıyor musun? Çünkü benim bir sonraki sorum da oydu. Diyelim ki iyi yazılmış eski bir servis var. Bu servis legacy midir peki? Feature ekleyebiliyorsunuz aslında. Çok eski bir teknoloji de değil. PHP gibi falan. Bunu yapmayacağım.
Feature eklemiyoruz ya. Deniz'in bahsettiği 9 yıldır çalışan arkadaşı. Sadece bug varsa falan girip vur kaç yapıp çıkıyoruz. Orasına fazla dokunmak istemiyor kimse. Bir tane de şeyimiz var mesela. Angular 6'da kalmış bir projemiz var. Biraz böyle şey back office projesi gibi bir proje. O da biraz legacy oldu bence. Mesela onu da rewrite etmek istemem vakit olursa onu mesela Angular 13'e update etmek isterim. Orada da şey feature geliştirebiliyoruz hala. Hani zorlanmıyoruz ama. Mesela ben diğer bizim monorepo'da Angular 12'deyiz biz şu an. RxJS'lerin, NGRX'in falan bütün versiyonları update oldu. Dolayısıyla orada yazmaya alışık olduğum bazı feature'lar var. Aa burası da Angular deyip onu yazmaya çalışıyorum ama orası tabii ki eskide kalmış. Gidip tekrar Angular 6'nın dokumentasyonunu okuyorum falan gibi. Orası da bence legacy bayağı.
Evet ben de tam Fatma'nın dediği şeyi düşünüyordum. Biz aslında eski olmasa da yani feature ekleyebilsen de versiyon upgrade'i de bir dert oluyor bazen. Ondan da korkuyorsun. Versiyon upgrade edemiyorsun. Belki o da bir motivasyon olabilir.
Abi zaten galiba onu bir kez yapmayınca o versiyon update'i işin ucu kaçınca yapmıyorsun galiba. Bak 6'da bırakmışız yani.
Ya evet.
Abi ne kadar aslında güzel şeyler söylediniz. Bak bir tane frontend uygulamasının bu kararı vermek için ne kadar çok şeye bakman gerekiyor yani. Bir sürü aslında karar vektörü var orada böyle ufak ufak kararlar var. O kararlara göre onun legacy olup olmadığını veya rewrite yapıp yapmayacağına karar vermen gerekiyor yani. Çok hani detaylı kararlar oluyor ve bence her uygulamanın ihtiyacına ve hangi teknolojiyle veya nasıl geliştirildiğine göre o karar değişebiliyor yani. O yüzden bir şeyin legacy olup olmadığına kararı bence takım o günün koşullarında vermeli yani. O gün oturduklarında bu artık legacy mi değil mi falan gibi bir karar verebilmeliler. Böyle düşünüyorum. İlgin sen ne düşünüyorsun?
Ben burada şeyi sormak istiyorum. Mesela Trendyol ekibinden arkadaşlarımız da var. Onlara sorabiliriz. Sizde replatforming diye bir süreç oldu abi. Mesela bu legacy'leri öldürme projesi miydi özünde? Yoksa neydi yani amacı? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu Trendyol bünyesinde mesela? Güzel bir şey olabilir legacy ile uyuması açısından.
Case şöyleydi. Monolitik bir tane database var. Üzerine .NET'le yazılmış uygulama var. Bu çok eski bir uygulama. Ve bir hazır bir tool kullanılmış burada. Alıp işte customize edip kullanılmış. Sonra marketplace modeli geldiğinde ve scalability ihtiyaçları çıktığında artık karşılayamıyor doğal olarak. O yüzden parça parça oradan sökülüp mikroservis dönüşümü yapılıyor işte. Ne yapılıyor atıyorum. Product'ın listelenmesi, ekranda kullanıcıya ürün detayla gösterilmesi. Legacy database'deki logic bırakılıp yeni bir uygulama yazılıyor. Ama legacy database'de beslenmeye devam ediyor. Çünkü sipariş verdikten sonra orada product modelinin olması gerekiyor. Ama kullanıcının gördüğü kısım aslında mikroservislerde yeni yapıdan besleniyor. Bu bir replatforming oluyor. Sonra işte checkout, sonra order sonrası süreçler falan diye. Şu an işte depoya kadar uçtan önce bütün invoicing, işte fraud, her şey bu monolitik database'den söküldü ve mikroservis dönüşümü yapıldı. Biz şimdi bunu yaptıktan sonra da bu arada şu an şeyi de konuştuğumuz oluyor. Mesela checkout'u yeni yazdık, oradan çıkarttık. Checkout'u da acaba replatforming yapma ihtiyacımız var mı şu an? Falan onu konuşuyoruz. Hani bırak mikroservis dönüşümünü. Yazdığımız servisin 3-4 yıl sonrasında bile bu servisi yeniden yazsak mı diye konuştuğumuz oluyor.
Hiç bitmiyormuş lan. Checkout çöp mü oldu yani şimdi onu?
Kimse checkout'a çöp diyemez. Şöyle oldu, biz checkout'un içine farklı channel'lar da yazdık. Orada önce Trendyol'u yazdıktan sonra Market ve Mail'ı da checkout'un içine yazdık aynı codebase'i. Şimdi geçen senenin sonunda Mail'ı ayırdık onun içinden. Mail kodlarını sildik. Şimdi Market'i ayırıyoruz. Market kodlarını sileceğiz. Yani öyle içine doldurup boşaltma gibi şeyler de oluyor tabii. Temizleme, logic'leri temizleme gibi şeyler.
Abi bankalar bu işi nasıl yapıyor? Mesela çok eski codebase'i olan bankalar var ve çok yavaş ilerliyorlar yani. Bence bankaların zaten yavaş ilerlemesinin sebebi bu. Özellikle şey eski taraflarında muhtemelen en core yerlerinde çok eski yazılımlar var yani. Ama hani bir Trendyol'a, Armut'a baktığın zaman, Metri'ye falan baktığın zaman yani bizim çok daha hızlı go to market yapmamız gerekiyor. Ama bankanın ihtiyacı bambaşka. Onun zaten sabit bir müşteri kitlesi var ve bu insanlar gitmiyor yani. İş modelleri de sabit yüzlerce yıldır. Ve hani oraya herhalde çok fazla feature geliştirmiyorlardır. O yüzden mesela onlar legacy ile başka bir ilişkileri vardır yani diye tahmin ediyorum. Klarna'da da aynı şeyi duymuştum mesela. Kredi veriyor adamlar yani. Alışveriş başına, yaptığın alışveriş başına sana anlık kredi veriyorlar. Ve böyle 2-3 saniye içinde sana kredi verip veremeyeceğinin kararını vermesi gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ve orayı böyle ya çok yanlış söylemeyeyim ama Perl gibi falan bir dille yazmışlar. Yok. WhatsApp'ın yazıldığı dil neydi arkadaşlar? Erlang. Erlang'la yazmışlar sanırım. Ve hani orası tam böyle ortasında duruyor ve değiştirmiyorlarmış mesela orayı yani. Dokunmuyorlarmış da. Ve çalışıyor yani. Hani belki baştan yazmışlardır bu arada. Ama böyle şeyler duydum endüstride.
Ya şey galiba core banking tarafını değiştirmek çok daha zor. Hani temel operasyonlar orada çünkü. İşte hesaplar orada duruyor, havaleler orada duruyor gibi. Ama onun üzerine kanal bankacılığı gibi konseptler çıkabiliyorlar. İşte internet bankacılığına özel ayrı bir katman yazıyorlar. Core banking'de onlar konuşuyor. Evet core banking'de geliştirme çok yavaş ama bu ayrı katmanlar daha geliştirmeye açık olabiliyor. Sen de mesela ben öyle bir projede çalışmıştım. Onların yazdıkları apilerle konuşuyorsun ve en azından biraz hız kazanılabiliyor. Ama yine de her feature çıkmadan önce çok ciddi denetim süreci vardı orada. Yani performans testi, security testi gibi testleri koşmadan çıkmıyorlardı. Bir de haftada yok, ayda bir veya ayda iki çıkıyorlardı. Umarım o değişmiştir.
Ya tabii şimdi ne Trendyol'u ne Armut'u BDDK denetlemiyor yani. Şimdi biz hem orada bir servis patlatsak en kötü ne alalım? Sipariş alınamaz. Müşteri iş yaratamaz orada. Farklı bir dinamik var. Bizde bankadan gelmiş bir arkadaş var mesela. Geldiğinde Java 6 vardı. Bankada hala Java 6 kullanıyor. 8'e geçilememiş yani, anlatabiliyor muyum? Böyle bir geçilememiş derken banka developer'ını eziklemek de söylemiyorum yani. Farklı bir gerçeklikleri var onların. O legacy değil bence onlar için ya. Millet havalesini, EFT'sini yapıyor yani. Şimdi para abi bir de yani. Onu değiştireyim desen öyle, buraya rast çıkayım desen adamı orada öldürürler.
Sonra ülkeler çöküyor, batıyor falan.
Aynen herkes çok büyük etkileniyor.
Dünya savaşı çıkar.
Legacy ile barışık olan insanlar.
Abi işte içinde bulunduğun sektörün gerçekliği senin legacy tanımını etkiliyor yani gerçekten.
Ben öyle diyecektim Uğur, gerçekten şeyi duymuştum bankada. Cobalt'la galiba yazılmış bir sistem varmış, oldukça eski tarihlerden kalma. Ve Cobalt bilen kimseyi bulamadıkları için bir kişi bulmuşlar ve ona böyle dünya para veriyorlarmış danışmanlık. Sırf oraları düzelsin diye böyle bir şey de duymuştum yani gerçekten. Ve değiştirmeyi gene de düşünmüyorlar yani. Bulacağız kobaltçıyı ve orayı yazdıracağız gibi bir kafa.
Ya şey, ben bir iş görüşmesine girmiştim. X bir bankada işte COBOL yazılıyormuş. Gel işte .NET yazacaksın diye kandırmışlar. Sonra COBOL ekibine vermişler. İşte 6 ay kalmış. Hani böyle tuzaklar da kurulabiliyor galiba.
Abi geçen sene değil 2 sene öncesinin itibarıyla dünyadaki COBOL'cuların %90'ı falan emekli olmuş. Şu an COBOL'cu bulamıyorlar yani insanlar ve şeylere çok geç kalınmış artık. Hani bunu yeni bir platforma geçelim falan, çok büyük panik halinde olan şirketler varmış. Yani yok, yeni insan da yetişmiyor. Olanlar da 50-60 yaşlarında insanlar yani. Orası çok büyük sıkıntıya girmiş durumda.
Ben COBOL mu öğrenelim? Yeni hype.
Bu fırsat olabilir.
Maaşlar çok yüksekmiş madem.
SAP'de iyi fırsat varmış.
Bu programın sonunda belirleyelim ne öğreneceğimizi de. Açıklarız herkese.
Evet abi, tweet atarız COBOL öğrenin diye.
Aynen COBOL'u yazdık.
Maaşları acayip yüksek yani. Stack Overflow'da falan bakarsanız çok ciddi maaşlar alıyor insanlar. Çünkü yok yani.
COBOL Junior'ı iş kalıyor.
COBOL Junior'ı var mı? Dünyada 3 tane falan.
Olanlar 100 kalıyor falan yazılıyor.
Abi buradan şeye bağlamak istiyorum ben ya. Bu fear of missing out, aşırı hızlı gelişen teknoloji. Özellikle yani front-end dünyasında çok görüyorum bu olayı. Böyle bir yıl içinde 10 tane yeni ya teknik çıkıyor ya framework çıkıyor. İşte son 5 yılda neler geldi backend tarafında da yani. Rust geldi, Go popülerleşti. 1-2 .NET Core geldi falan. İşte containerization oldu. Artık insanlar bunalıyor yani ve hani piyasanın gerisinde kalmamak için bunu da kullanalım, bunu da production'da kullanalım, bunu CV'me yazabileyim falan kafasıyla içinde bulundukları şirketlere böyle bir baskı kuruyorlar. Kariyer seçimlerini ona göre yapıyorlar. Hani burada ne gibi şeyler gördünüz? Benim bayağı gördüğüm bir şey var ama önce size sormak istedim.
Şeye sadece katkı yapabilirim. Fear of missing out ciddi bir problem ve ben bunun nasıl aşılacağından da çok iyi bir şeyim yok yani. İnsanlar yeni çıkan bir şey öğrenemedikleri zaman veya kendini geride kaldıklarını hissettikleri zaman bir panik haline giriyorlar. Özellikle bizim camiadaki developerlar. Bu onların ani ve belki de yanlış kararlar vermelerine de sebep olabiliyor yani. Bence ciddi bir problem ama bir yandan da nasıl bir çözüm olabilir ki bunun bilmiyorum hani. İşte dedim ya, o yüzden bir retention meselesi haline geldi. Yeni teknolojide yeni yaklaşımları deneyimletmek ekip içerisinde. Yani ciddi bir sorun.
Ya şey, Uğur soruna gelirsem, dedin ya hani bu teknoloji seçimi kariyeri nasıl etkiliyor falan diye. Ben bunu frontend dünyasında çok yaygın görüyorum senin de dediğin gibi. Mesela Angular'a karşı React yazanların böyle bir şeyi var, ön yargısı var ve hani Angular yazmam diye bir şirkete bile gelmek istemiyorlar yani. Mesela bizde bir frontendçinin Angular yazmama ihtimali yok diyorum yani, gelirsen mecbursun yazmayı öğreneceksin. O zaman mesela vazgeçen birkaç kişi de oldu bu React sever arkadaşlardan. Bence biraz şey, at gözlüğüyle bakıyorlar. Çünkü ben kariyerime başladığımda gene frontendçiydim. Ne Angular vardı, ne React, ne işte bir SPA kavramı vardı. Hiçbir şey yoktu. Bizde JavaScript'imiz vardı sağ olsun. Şimdi hala JavaScript var. Bence 2-3 yıl sonra Vue'yla da vedalaşabiliriz ya da React'la da vedalaşabiliriz. Mesela bu sene bence Next.js'in krallığını ilan ettiği bir dönem olacak. Belki Angular'ın popülaritesi biraz düşecek, Next.js çıkacak. Dolayısıyla bu framework'lar, teknolojiler vesaire zaman içerisinde yükseliyorlar ve iniyorlar. Yani ona göre kariyer seçimi yapmak, onu yazmam, bunu yapmam diye iyi bir fırsatı kaçırmak çok da makul görünmüyor bana. 10 yıldan sonra görünmüyordur tabii ki boomer olarak ama genç arkadaşlara da tavsiyemiz olsun diyelim.
Abi teknoloji kapıştıran tek ülke biz miyiz ya? Hani Twitter'da sürekli React'çılar, Angular'cılar, oradan işte .NET'çiler, PHP'ciler, Go'cular falan, bizimki daha iyi falan. Ya bana çok saçma geliyor abi teknoloji kapıştırmak sürekli.
Yok, değiliz aslında. Geçen şey tartışması çıktı. İşte React Framework değil, Library. Angular Framework tartışması çıktı bu yabancı developerlar arasında.
Şimdi bir şeyde çıkıyor ya. Dönem dönem böyle React Framework mi, Library mi tartışması çıkıyor böyle.
Aynen öyle.
Bir ara hatta jQuery için de o çıkıyordu.
Ha mesela bak, jQuery kalmadı yani. Bir ara ne kadar popülerdi. Her projede vardı yani. jQuery'siz hiçbir şey yapmıyorduk, düşünemiyorduk bile.
Biz de jQuery ile frontend yazdık ya, o kadar. Buradaki herkes.
Bence çok iyiydi ya.
Çok da iyiydi, evet, çok güzeldi ya.
Evet abi. Anlayabildiğimiz.
Bence ya güzeldi.
Ben uzun süre JavaScript'i jQuery sanıyordum ya. Hani.
Değil miymiş zaten?
Ama abi bak, JavaScript'in tarihçesine baktığın zaman aslında bu böyle nasıl söyleyeyim, evolution adımlarından biri yani.
Evrim.
Evet, evrim geçiriyor. Çok özür dilerim. Evrim geçiriyor yani adım adım. Bu da o adımlardan biri. Belki işte Next.js de bu adımlardan biri. Angular da bu adımlardan biri. Bilmiyorum, mesela Rails dünyası biraz daha farklı bildiğim kadarıyla. Ruby orada mesela götürüyor ama sadece Ruby developerlar var. Hani Rails developer olmuyor mesela. Ve buna göre kariyer seçimi yapıyor. Ondan sonra da işte geride kalıyor vesaire gibi sıkıntılar çıkıyor. Yani buradan şeye bağlamak istiyorum aslında. Bizim sevgili sponsorumuz TalentGrid'e bağlamak istiyorum. Madem kariyer işe alım vesaire konuşuyoruz. Şimdi TalentGrid bu sezonun ana sponsoru. Bir yazılımcı ve şirket eşleştirme platformu. Bildiğim kadarıyla sizi kullandığınız stack'e göre eşleştiriyor iş arayan ve yazılımcı arayan şirketlerle. Ama aynı zamanda size süreç boyunca destek verip o şirketin kültürüne de uygun olup olmadığınız konusunda size yardımcı oluyorlar ve bütün işe alım sürecinde sizle beraber o süreci yürütüyorlar. Bakmanızda fayda var, tavsiye ediyoruz.
Şöyle bir karar almıştık biz 2 sene önce şirketçe. İş ilanlarından abi şeyleri kaldırdık. Teknoloji siteyi, dil gibi şeyleri kaldırdık ve başvuru sayılarında inanılmaz bir artış oldu bunu kaldırdıktan sonra. Ama insanlar da her zaman internette söyledik, işte bizim 3 tane siteğimiz var. .NET, Go ve Node.js şeklinde. Projelerimizin %80'i .NET'te yazılmış durumda. Bu yüzden yani .NET öğrenmenizi bekliyoruz. Bunun için gerekli imkanı veriyoruz ama bu 3 stack'ten birini kullanabilirsiniz dedik. Aslında yani bunu o zaman çok düşünerek aldığımız bir karar değildi ama ya sonra şeyi düşündüm, işte buradan bu konuya bağlayınca kariyer seçimini teknolojiye göre aslında yapmamak lazım. Yani yazılım dilleri, hani bunu 500 yıldır söylüyoruz. Yazılım dilleri araç aslında. Problemlere biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hangi çözüm uygunsa onu seçeceğiz yani. Kodun bakım yapılabilirliği falan da işte büyük projelerde falan bunlar da önemli konular. O yüzden bence bir teknolojiye yatırım yapmamak gerekiyor kariyeriniz boyunca. Deneyimlemek gerekiyor deneyimleyebileceğimiz şeyleri. O şey oldu, önceki konuştuklarımızla çelişen bir şey oldu işte. Dil basmayın, teknoloji basmayın gibi. Ama şey yapmak gerekiyor, deneyimlemek gerekiyor, ona katılıyorum. Sadece bu kararları verirken doğru bir şekilde karar vermek gerekiyor. Ayakları yerine basan şekilde karar vermek gerekiyor. Benim fikrim o.
Yanlış gibi ya sanki. Biraz bir odaklandığım nokta yanlış gibi. Yani ben yeni teknoloji öğreneceğim, yeni dil öğreneceğim vesaire falan. Bu da beni işte belirli bir noktaya getirecek gibi bir şey var herkeste. Sanki orada bir yanlışlık var gibi. Dediğin gibi bunlar bir şey, araç. Yani bundan işte 4 sene, 5 sene önce bile kullandığımız teknolojileri artık kullanmıyoruz. İşte jQuery artık çoğu yerde kullanmıyoruz ya da ne bileyim işte farklı şeyleri kullanmamaya başladık. O yüzden hani bunlar gelip geçici, bunlarda uzmanlaşmış olsak bile bence hani tabii bize bir katkısı olacak bu şeyde, işte T-shape developer mantığında bir şey olacak, hani orada bir uzmanlığın olacak ama onun dışında işte biraz daha sanki böyle temel yazılım prensipleri üzerinde, işte ne bileyim OOP üzerinde ya da işte function programming üzerinde vesaire falan böyle uzmanlaşıyor olmak sanki biraz daha mantıklı ve seni bir yere götürecek olanın da o olduğunu düşünüyorum.
Teknoloji öğren ve metodoloji öğren, paradigma öğren diyorsun yani Barış'ın.
Zaten bir de şey yaparken, yani bir teknoloji getirirken ekibinize POC yapmış olmanız gerekiyor değil mi? Bir scorecard gibi. Bu teknolojiyi bu yüzden kullanmalıyız. Bir de birçok alanda çok işe yarıyor. Onu da tavsiye edebilirim. Neden bu teknolojiyi kullanmamalıyız da o masaya getirmek çok iyi olabilir. Herkesin düşünmesi açısından. Belki hani sen neden işte security problemleri o yüzden kullanmamalıyız diye getiriyorsun ama ekip şey diye bakabilir, abi bu bizim için olmaz deyip konu bir anda düşünmediğin şekilde farklı bir yere gelebilir. O yüzden hani o POC yaparken de hem datasını getirmek hem de neden kullanmamalıyız'ı getirmek iyi olabilir.
Evet abi, ya orada hani ekiple tartışırken belki bir kişi POC yapıyor ama o POC'nin dediğim gibi bir sürü farklı karar vektörü var yani. İşte güvenlik var, throughput var, bakım maliyeti var. Orada ortaya koyduğun zaman bütün bunları herkesin farklı bir perspektiften aslında yaklaşmasına olanak sağlıyorsun sen. Bence işin mühendislik kısmı orada başlıyor zaten. Kodu yazmak değil yani. Oradaki o kritik kararları doğru verip daha sonra doğru karar verip vermediğini muhtemelen birkaç ay sonra falan canlıya çıktığında ve o yazılıma bakım yapmaya başladığında anlıyorsun zaten. Bu doğru karar mıymış, değil miymiş vesaire diye. Bence dediğin çok önemli yani.
Yine sen söylerken aklıma geldi. Şey bile mesela, ben buradan ayrılacağım. Küçük ekipler için çok geçerli. Ben buradan ayrılacağım. Ben ayrıldıktan sonra bu ekibin, bu projenin hali ne olacak diye onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü işte atıyorum çok kullanılmayan bir dil seçtim, bir teknoloji seçtim. Samza'yı kullanacağım dedim şimdi. Hani onun maintenance'ını yapabilecek kişi sayısı da çok az. Infra'daki çalışanların o konu hakkındaki bilgisi de çok önemli. Gibi gibi bir sürü şey var gerçekten.
Madem öyle, ufak bir cloud teknolojileri hakkında da konuşsak mı ya? Yani o kadar çok irili ufaklı servis var ki. Herkes mesela işte ben SNS kullanayım, işte Topic kullanayım, oraya atayım, oradan data gelsin. Bunu yapayım, CV'me de bunu yazarım. İşte lambda kullanayım falan. Bunun için iş değiştiren insanlar gördüm ben. İşte orada lambda fonksiyonu kullanıyorlarmış. Ben oraya gidiyorum falan diye. Benzer şeyler tecrübe eden var mı?
Ya cool abi, bakınca şimdi bir cloud provider kullanmak hani şey de çünkü... Ya biz kullanabileceğimiz her şeyi managed kullanmaya çalışıyoruz. Mesela burada RabbitMQ'lar, Kafka'lar falan konuşuldu falan. Ben korkuyorum mesela biri bir gün çıkıp abi RabbitMQ'yu ayağa kaldırsak. Managed diye çünkü biri onu öğrenecek. Disaster senaryolarını oluşturacak. Lan o patladı mı ne yapacağız falan. Bir sürü detayından falan bahsettiniz mesela. Ama sonun öyle bir şeyi sağlıyorsa ya. Cloud provider'lar aslında sizi bu tür şeylerle uğraşmıyor. Her şeyi managed olarak veriyor. İşte kendi queue'su var, kendi event publish subscribe yapısı var filan. Yalnız bunun şöyle bir şey oluyor. İnsanlar başarıya burada çok kolay ulaşabiliyorlar. Yani şöyle bir yapıyı çok kolay kurabiliyor. Bir tane mikroservis yazıyor. Oradan işte eventleri basıyor bir queue'ya. Queue'dan alıyor onları, consume ediyor bir şeyle, SNS'le işte. Sonra onları publish ediyor başka bir yere. Oradan da gene managed bir tane şeye atıyor. Database'e atıyor filan. Ve gerçekten hiç suya sabuna dokunmadan, container bile ayağa kaldırmadan bir projeyi baştan sona bitirmiş olabiliyor. Ve bu hani insanı belki bazen biraz rehavete sokabilen bir şeye götürebiliyor. Yani az sistem dizayn yapmış oluyorsun aslında. Sistem architecture yapmış oluyorsun burada. Bunun ben hani azımsanacak bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama ben nereye bağlayacaktım unuttum. Şey birazcık daha başarılı hissetme, daha kendini şey hissetmeni sağlayabiliyor yani. O yüzden insanların cloud provider kullanan şirketleri istemeleri de bana normal gibi geliyor. Çok sağlam altyapılar oluşturmuşlar. Hani benim yorumum bu.
Anladım abi. Bizde de pek çok şey managed ve işimizi hakikaten çok kolaylaştırıyor yani. Ben şöyle şeyler gördüm işte, ben infrastructure çalışacağım vesaire diye mesela kararlar alan yazılımcılar gördüm. Halbuki infrastructure her gün değişen bir şey değil mesela. Hani yazılımcı olarak aldığım biri ben ops yapacaktım falan diye konuşmaya başladı mesela. Ondan sonra da bizle aynı teknolojileri kullanan başka bir şirkete gitti. İşte ben orada infra yapacağım vesaire dedi. Yani biz hani mülakatta yazılımcı pozisyonu olarak almıştık falan dedim. Ama işte ben cloud'la çalışacağım. Biz burada neyle çalışıyoruz? Evet ama hiç değişiklik yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz çünkü ihtiyacımız yok gibi bir durum ortaya çıkıyor yani. Orada sürekli bir ne bileyim deneme yanılma vesaire yapmak gerekiyor mu? Veya her gün abi infrastructure değişecek diye bir kaide mi var yani?
Ya bizim hayatımızda en heyecanlı değişik son iki senede şey oldu. Infrastructure as code'a geçmemiz oldu yani. Developerlara da bunu öğretmemiz oldu mesela. Ama onun haricinde yani yıllardır Lambda kullanıyorduk. İşte Fargate kullanıyorduk. Bu Fargate şeyin, Kubernetes'in Amazon'daki daha az featureli ama muadili diyebiliriz yani. Container Orchestration Tool'u işte. Ya bazı özellikler, yenilikler geliyor ama o kadar değişmiyor. Ben orada da aslında şeylere soracaktım birazcık. Barışlara o soruyu. Mesela sizde abi bir developer'ın Kubernetes ne kadar derinlemesine bilmesini istiyorsunuz? Daha doğrusu infrastructure kısmına, DevOps kısmına ne kadar girmesini istiyorsunuz? Yani biz böyle olunca, ben kendi açımdan bakınca, biz bayağı sokabiliyoruz insanları DevOps kısmına, işte infrastructure as code kısmına gibi şeyler. Sizde mesela bu sıkıntıları yaşıyor musunuz? Veya bir insan RabbitMQ veya şey kullanacaksa, Kafka kullanacaksa ne kadar öğrenmesini bekliyorsunuz bunu?
Yani Kubernetes konusunda böyle şey beklenmiyor tabii ki de ya. Ne denir ona? İşte bir Kubernetes'i manage'etsin bilmem ne. İşte gidip node eklesin vesaire, onları bilsin gibi bir beklenti yok. Aslında senin uygulamanı işte Kubernetes ortamında çalıştıracak kadar bilgiye sahip ol. İşte atıyorum CPU, memory vesaire değerlerini gözlemleyip ona göre işte uygun değerleri verebilecek bir bilgi seviyesinde olman biraz yeterli olabilir. Ya da işte temel olarak böyle işte bir sorun olduğu zaman orada neden podlar restart oluyor atıyorum. Bunlarla böyle bir kafa yürütüp işte bir fikir yürütüp bir şeye işte sonuca varabiliyor olman ya da işte DevOps ekibinden birinden destek alıp birlikte bakabilecek seviyede olman yeterli gibi aslında temel olarak. Ya böyle çok şey değil. Bizde de biraz aslında şey gibi, cloud kullanmıyoruz ama hani içeride bizim bir işte ayrı bir ekip var, infra ekibi. Biz aslında development ekipleri olarak biraz daha böyle şey kullanıyor gibiyiz. Ve tam anlamıyla değil ama biraz daha bir managed service kullanıyor gibi de oluyoruz yani. Çünkü bir işte atıyorum PostgreSQL istiyoruz atıyorum. Bizim için hazırlayan bir ekip var o PostgreSQL'i. Ve işte biz özelliklerini vesairelerini veriyoruz. İşte ne için istediğimizi istiyoruz vesaire falan. Ona göre hani uygun infrada o işte PostgreSQL'i ayarlıyorlar. Bize connection stringlerini vesairelerini verip biz artık kullanmaya başlıyoruz.
O konforu size başka biri veriyor anladım gene.
Ha, evet. Yani direkt gidip biz oluşturmuyoruz aslında. Ama içeride yine dediğin gibi biz de şeye geçtik. Yani yine developer olarak değil de infra ekibi olarak infra as code'a geçildi. Yine birçok şeyi infra as code'la ayağa kaldırıyorlar diyebiliyorum. Ekleyecek olan bir şey var mı başka?
Bizde biraz daha farklı, belki ondan bahsedebilirim. Barış'ın dediği gibi hani kurulum ve maintenance tabii ki de bilmesine gerek yok. Ama arka tarafta nasıl çalıştığını bilmesini bekliyoruz. Çünkü atıyorum Couchbase'de indeksler nasıl tutulur, index mutation nedir ya da işte Elastic'de sharding nedir, nasıl tutulur, broker yapısı nedir Kafka'da falan gibi detayları bilmesi gerekiyor. Çünkü bir problemde ya da data size arttığı zaman, hacim arttığı zaman diyelim ya da yaşayacağı problemleri çözebilmesi için o detayları bilmesi lazım. Ya da işte multi DC geçişi yapıyoruz. Multi DC'de iki farklı data center'da çalışan uygulamada database'lerin nasıl sync olduğunu bilmesi gerekiyor ki orada bir conflict resolution oluşursa bir şekilde network partition'dan kaynaklı tekrar hat geldiğinde nasıl davranacağını developer'ın bilmesi lazım. Ona göre implementasyon yapacak mı, yapmayacak mı, bir tooling yapacak mı falan gibi şeylere hazır olsun. O yüzden detay nasıl arkada nasıl çalıştığını bilmesini bekliyoruz.
Aslında çok güzel anlattın Onur. Çünkü sen bir platform üstünde yazılım geliştiriyorsun. Tabii ki onun altyapısını veya temelde nasıl çalıştığını bilmek zorundasın. Yoksa zaten yazdığın yazılımın çalışma veya performanslı veya iyi bir şekilde çalışma imkanı yok yani. O yüzden bence bu çok ciddi, önemli bir kriter. Nasıl söyleyeyim? Belki işte dediğin gibi Kubernetes clusterlarını ellemiyor bu yazılımcı. Ama kendi geliştirdiği kodun onun üstünde çalışmasını sağlayacak kadar temel bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani bu noktada belki bir ayrım çekilebilir yani. Oradan daha detaya ne kadar inmeli ya da inmemeli gibi bir yazılımcı en azından.
Bence bu son konuştuğumuz örnekler şeye işte güzel bir örnek. Hani teknolojiyi doğru kullanmaz. İhtiyaçtan dolayı bunlar kullanılıyor. Sırf hani teknoloji atmak için oraya Kafka koymuyorlar veya işte oraya bizdeki gibi Q'lar, SNS'leri bir sebebi var yani bunları. Kullanmak için kullanmak değil de bir arkasında bir gerçekten problem olduğu için ve bunlar bu problemi çözeceği için kullanmak. Bence güzel bağladık gibi hissediyorum.
Ben de öyle hissediyorum. Bilmiyorum, herkes öyle hissediyorsa artık ufaktan kapatabiliriz bence.
Mesajımızı verdik mi arkadaşlar bugün?
Abi en son bence bu bölümün sonunda telefonunuzu çıkarın. Telefonunuz ne var cebinizde falan. O zaman boomerlar olarak bu bölümü kapattık arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz herkese.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Görüşürüz. Hoşçakalın.
Aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz. Yine de Türkiye, Almanya, Fransa veya İngiltere gibi birçok ülkeden şirketin yazılımcı ilanlarından haberdar olmak istemez misiniz? Hem de bunu piyasadaki yüzlerce işi ilanını gezmeden yapabilmenizin bir yolu var. Yazılımcı şirket eşleşme platformu olan TalentGrid'in geliştirdiği çözüm ile bu süreç yazılımcılar için çok kolay. TalentGrid'e kayıt olun, kriterlerinizi belirleyin ve sıfır eforla 7 farklı ülkede kriterlerinize uyan pozisyonlara kolayca başvurun. Kayıt olup hemen size özel yazılımcı profilinizi oluşturmak için talentgrid.io/codefiction adresine gidebilirsiniz.